Ayrım 5.
Sayfa 57. Tütün ilk zamanlarda lüle ve çubuk içine konularak içiliyor, 19. yüzyılda kağıda sarılıp sigara haline getiriliyordu. Nitekim başlangıçta kullanılan lüle ve çubuklar seçkin tabakada süslenip işleniyor ve bunların taşlarla güzelleştirilmesi bir sanat haline geliyordu. Ancak yine de tutucu çevreler tütüne iyi gözle bakmıyor, çeşitli fenalıkların bundan kaynaklandığını düşünüyorlardı. O devirde yaşamış olan Peçevili İbrahim Efendi ise tütünün memleketimize girişini 1009 miladi 1600 yılı olarak hatırlıyor ve şunları yazıyor. 1009 senesi hududunda İngiliz keferesi getirdiler ve bazı emraza, hastalıklara şifa olmak namına sattılar. Ehli keyiften bazı yaran keyfe müsaadesi vardır diye müptela oldular. Giderek ehli keyif olmayanlar dahi istimal eder oldular. Kahvelerde erazil ve evbaşın tün tün kesereti istimalinden kahveler gök duman olup içinde olanlar birbirini görmemek mertebelerine vardılar. Sokaklarda ve pazarlarda dahi lüle ellerinden düşmez oldu. Birbirinin yüzüne gözüne püf püf diye sokakları mahalleleri bile kokuttular. Hakkında nice yâve şiirler nazmedip bir münasebet okuttular. Bazı ahbap ile bir nice defa münakaşa olundu. Bunun raihâ-i kerihası hemen adamın bıyığını, sarığını, sırtındaki esvabını, bilhassa içinde kullanıldığı hanesini kötü kötü kokuttuğundan, gayrı halı ve keçe gibi evinin döşemesini yaktığı, külü ile ortalığı kirlettiği ve ayrıca muttasıl içildiğinden insanı işten güçten alıkoyduğu, bunun emsali nice mazarratları olduğu halde safası ve faydası nedir? Dedikçe bir eğlencedir ve bundan gayrı safası zevke dairdir demekten gayrı bir cevabı itasına kadir olamamışlardır. Cümleden kat-ı nazar İstanbul'da kaç defa yangınlara sebep olmuştur. Nice 100 bin adam ol ateşte yanmış yakılmıştır. Ancak forsa gemilerde vardiyalar tütün içerek bir miktar uykuyu def ederler. Forsa gözcülüğüne faydası olduğu inkar edilemez ve rutubeti dahi def edip yubusat iraz eder. Ama bu kadarcık fayda için mazarratı kesire irtikabı akla yakın değildir. 1045 yani miladi 1635 yılına kadar şuyu ve şöhreti o mertebede idi ki kabili tahrir ve tabir değildir. Osmanlı tarihinde yasaklar, tarih dünyası özel sayı, yazan Reşat Ekrem Koçu, Şaka Matbaası, İstanbul 1950 sayfa 78. Kahve ise Osmanlı'nın yaşamına tütünden önce girmiş bulunuyordu. Kanuni Sultan Süleyman'ın saltanatı sırasında halk yaygın biçimde kahve içmeye başlıyor ve hatta ilk kahveler de 16. yüzyılın ilk yarısında açılıyordu. Peçevili İbrahim Efendi büyük şehirde bu kahvehanelerin açılışını şöylece naklediyor. 962 yılı hududusunda Halep'ten Hakem namında bir herif ve Şam'dan Şems adında bir zarif gelip avamın ve ayak takımının kalabalık olarak bulunduğu Tahtakale'de birer büyük dükkan açıp kahveciliğe başladılar. Keyfe müptela bazı yaranı safa hususuyla okur yazar makulesinden nice zürafa bu kahvelerde toplandı. Kimi kitap okur, kimi tavla ve satranç ile meşgul olur, kimi de yeni yazılmış gazeller getirip mariften bahsolunurdu. Eskiden eşi dostu toplayıp sohbet etmek için ziyafetler tertip edilirdi. Kahvehaneler açılınca bir iki akçe kahve parasıyla ondan ziyade cemiyet safası eder oldular. Osmanlı tarihinde yasaklar adı geçen eser sayfa 11. Kahvehaneler İstanbul'da hızla artıyor ve yaygınlaşıyordu. İşsiz güçsüzler, kadılık ve müderrislikten azledilenler, boş vakti fazla olanlar vakit geçirmek için kahvehanelere devam etmeye başlıyorlardı. İmamlar, müezzinler, yüksek dereceden bürokratlar, mansıp sahipleri ve bazı seçkinler de kahvehanelerinin sürekli müşterileri arasında yer alıyordu. Kahvehane müdavimlerinin sayısının günden güne artış göstermesi, gençlerin ve hatta tüysüz çocukların bile bunların arasında yer alması, tutucu çevrelerin dikkatini çekiyor, eleştirilerine yol açıyordu. Nitekim ulemanın bir kısmı kahvehanelere karşı harekete geçiyor, buraların kötü yerler olduğunu söylüyor, hatta kahvehanelere gitmek yerine meyhaneye gitmenin daha doğru olacağını söylüyorlardı. Bunların zoruyla camilerde, mescitlerde kahvehaneler aleyhine kampanyalar başlatılıyor, vaizler cemaate kahvehaneye gitmemelerini nasihat ve tembih ediyorlardı. Nitekim Sultan 3. Murat devrinde her ne ki fahim mertebesine vara yani kömür ola sırf aramdır mealinde bir fetva çıkarılarak kahve yasaklanıyordu. Osmanlı tarihinde yasaklar adı geçen eser sayfa 11. Ancak bu kahve yasağı sorunu çözmüyor, aksine karıştırıyordu. Kahvehane işletmek kazançlı bir iş olduğu için kahve ve kahvehane sohbetleri de alışkanlık meydana getirdiği için bu konudaki yasa dışı faaliyetler hızla artış ve yayılma gösteriyordu. Nitekim fazla ayak altında olmayan semtlerde, sokak aralarında, mahalle derinliklerinde, özellikle çıkmaz sokaklarda ve dükkan arkalarında gizli kahvehaneler açılıyordu. Koltuk kahveleri denilen bu yerlerin yasa dışı sahipleri yasağı uygulamakla yükümlü subaşıları ve asesbaşıya rüşvet vererek işlerini yürütüyorlardı. Bu nedenle gizli kahvehaneler kahve içilmesini toplumun en uç noktalarına kadar yayıyor, kahve alışkanlığı azalacak yerde daha fazla artıyordu. Bu durum karşısında vaizler geri adım atıyor, kahve kömür haline gelmez imiş, içilmesi caiz imiş diyerek bu konudaki fetvayı hafifletmeye çalışıyorlardı. Osmanlı tarihinde yasaklar adı geçen eser sayfa 11. Giderek fetva rafa kaldırılıyor, kahve içilmesi ve kahvehane açılması yeniden serbest bırakılıyordu. Bunun üzerine zengin girişimciler, vezirler ve birikim yapan eski kahvehane sahipleri kira geliri ve doğrudan kazanç sağlamak amacıyla büyük, gösterişli, lüks ve süslü kahvehaneler açıyorlardı. Bunların kirası günlük olarak 1-2 altını bile buluyordu. Ancak kahve ve kahvehane keyfi bununla da kalmıyordu. Özellikle Sultan 1. Ahmet zamanında tütünün Osmanlı yaşamına girmesiyle birlikte kahvehaneler daha bir şenleniyor, tütün ile kahve keyfi buraları tam anlamıyla ehli keyfin toplanma yerleri haline dönüştürüyordu. Hem tütün hem de kahve gibi devrin iki muzır keyif verici maddesi ister istemez zorba ve haşere takımının da büyük rağbet göstermesine yol açıyordu. Büyük kahvehaneleri semtlerine göre topçu, tersane, kalyoncu, yeniçeri, cebeci neferleri, hammal, sandalcı, kayıkçı, fırın uşağı, hamam uşağı gibi ayak takımı bekarlar doldu. Kibar müşteriler, efendiden kimseler derlice topluca mahalle kahvehanelerine çekildiler. Osmanlı tarihinde yasaklar adı geçen eser sayfa 11. Sultan 4. Murat tütünü ikinci kez, kahve ve kahvehaneleri ise ilk kez yasaklıyordu. Bu yasak ise İstanbul'u harap eden bir yangına ve kahvehanelerin zorba ve aşereler tarafından fitne yuvası haline getirilmesine dayanıyordu. 2 Eylül 1633 günü Cibali kapısının dışındaki bir gemi kalafatçısının dikkatsizliği ve tedbirsizliği nedeniyle yangın çıkıyordu. Alevler rüzgarın da tesiriyle civardaki gemilere sıçrıyordu. Esen şiddetli poyraz yangının süratle yayılmasına yol açıyor, Ayap kapıya kadar tüm Haliç sahili alevler içinde kalıyordu. Buradan Mustafa Paşa çarşısına sıçrıyor, giderek büyüyerek İstanbul'un en gözde ve muhteşem saraylarını çıraya çevirip kül ediyordu. Göğe yükselen alevler minare boyuna çıkıyordu. Yanan saraylar arasında Kara Musa Efendi'nin oturduğu Hamza Paşa Sarayı, yanındaki Yahya Paşa Sarayı, Aşık Paşa'daki Çeşme Efendi Sarayı yer alıyordu. Bunlar 4-5 katlı eski binalardı. Örneğin Çeşme Efendi Sarayı'nın tavanı lacivert renkli ve altın süslerle kaplıydı. Yangın söndürülecek yerde büyüyor, Çeşme Efendi'nin sarayı civarında 3 kol ayrılıyordu. Bu kollardan biri sahil boyundan Fatih yakınındaki Haydarpaşa semtine ulaşıyordu. Diğeri İskilipli Camii'ne, Unkapanı'na, Zeyrek Camii'ne yöneliyordu. Üçüncü kol ise Aşık Paşa'dan Sultan Mehmet Camii'ne varıyor, caminin sağındaki ve solundaki sarayları kül ediyor, büyük ve küçük karamanı Saraçhane'yi harabeye çeviriyor, Sarı Gerze yani Sarı Güzel semtine ilerliyordu. Hammer adı geçen eser cilt 9 sayfa 165-166. Padişah yanında bostancılar ve vezirler olduğu halde Sultan Selim Camii civarında yangını söndürmeye çalışırken alevler onların hemen arkasındaki yeniçerilere ait eski ve yeni odaları tutuşturuyordu. Bu odalar bilindiği gibi zorbalık merkezleriydi ve yangın her zaman asilerin toplanmakta olduğu orta camiyi de etkiliyordu. Yangının bu güzergahında sadece 2 bina kurtulabiliyor, 20 bin ev kullanılmaz duruma geliyordu. Bu felaket halk arasında büyük bir rahatsızlık yaratıyordu. Yangınların rolü ve mafyoz toplum yapısında önemli bir unsur oluşturan tulumbacılar konusuna daha sonra geniş olarak değinilecek Murat Çulcu. Kahvelerde toplanan halk duygu, düşünce ve tepkisini açıkça dile getiriyordu. Kahvehaneler giderek hoşnutsuzların toplanma yeri oluyordu. Halkın tepkisinin zorbalığa dönüşmesinden hem maddi hem de siyasi çıkar sağlamayı amaçlayan bazı muhalif çevreler kahvehaneleri bir kışkırtma alanı olarak kullanıyorlardı. Sultan Murat toplumdaki olumsuz eğilimleri ve muhaliflerinin bu eğilimlerden yararlanmak için çaba sarf ettiğinin farkına varıyordu. Bunun üzerine 1633 yılının Eylül ayında bir ferman çıkararak kahvehaneyi yasaklıyor, tütün içilmesini de bu yasağa dahil ediyordu. Fermanda badel yem, dühan içer kimesine ağız olunur ise siyaseten katıl olunur deniyordu. Naima adı geçen eser cilt 3 sayfa 161. İddiaya göre bu yasağa Şeyh Kadızade'nin telkinleri de yol açıyordu. Kadızade daha önce verdiği vaazlarda tütün ve şarap içmenin aleyhinde bulunduğu halde halk bu alışkanlıkları terk etmiyordu. Ancak büyük yangından sonra padişaha giden kadızade meyhanelerde şarap içenlerin daha sonra kendilerini bilmeden tütün içebileceklerini ve bu nedenle yeni yangınlar çıkarabileceklerini söylüyordu. Sultan Murat da kadızadenin akla yakın telkinlerinden etkileniyor, yasaklama kararını alıyordu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 160-161. Fakat bu yasak da amacına ulaşamıyordu. Yasağa ilgi artar kuralı işlemeye başlıyor, halk tütüne daha fazla ilgi gösteriyordu. Bu nedenle pek çok günahsız insan siyaset meydanında başı kesilerek hayata veda ediyordu. Bu dönemde Sultan Murat payitahtta tam anlamıyla terör estiriyordu. Padişah gece olunca İstanbul'u gezmeye başlıyor, yatsı namazından sonra fenersiz sokağa çıkanı yakalarsa acımasızca katlediyordu. Gündüzleri ise tütün veya benzer bir duman kokusu olan yerleri basıyor, tütün kırıntısına bile rastlayacak olursa buraların sakinlerini sorgusuz sualsiz cellada teslim ediyordu. Sultan Murat o denli şiddet ve terör estiriyordu ki halk değil tütün içmek sokağa bile çıkamıyordu. Her sabah padişah tarafından katledilen birçok kişinin yerlerde yatan kanlar içindeki cesetlerine rastlanıyordu. Bir gece Hocapaşa mahallesine tebdil gezerken Hocapaşa imamının oğlu bir taze yiğit camide geç kalıp yakındaki hanelerine fenersiz giderken Sultan Murat Hazretlerine rast gelip sen benim tenbihimi işitmedin mi deyip ol dahi cevap vermekle telaş ederken mazhar-ı gazabı padişahı galip kaptolundu. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 162. Bu şiddet ve terör İstanbul ile sınırlı kalmıyordu. Nitekim Edirne'de bazı kahvehanelerin faaliyete devam ettiği haberi gelince padişah buraya bir bostancı gönderiyor, tütün ve kahve içenler ve satanlar ya asılıyor ya da başları kesilerek öldürülüyorlardı. Tütün içenler hakkındaki kanlı takibatın arkası kesilmemişti. Üçpınar'da 14, Ruha, Urfa'da 10, Halep'te 20, Hacegör'de 6 tütün tiryakisi idama mahkum oldu. Bir takımının başları kesildi, bir takımı asıldı, birçoğu pare pare edildi, bir takımı da elleri ayakları çekiç ile kırılarak Otağı Hümayun methaline atıldı. Hammer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 245. Bu yasaklar daha da genişliyor, afyon ve şarap da yasaklar listesinde yerini alıyordu. Hiç şüphe yok ki Sultan 4. Murat aldığı yasak kararlarını bahane ederek asıl hedefi olan zorba, haşere ve muhaliflerini tasfiye edip ortadan kaldırıyordu. Bunların arasında günahsızlar gibi onların arasına gizlenen ve fakat padişah tarafından mimlenmiş olan bazı şahıslar da bulunuyordu. Bu kişiler yasakları bahane ederek bu kez de berber dükkanlarında ve bazı evlerde toplanarak muhalefet ediyor, halkı padişaha karşı kışkırtmaya çalışıyorlardı. Sultan Murat ise gece ve gündüz şehirde ve şehir çevresinde durmadan dolaşıyor, şüpheli gördüğü toplantılara müdahale ediyor, soruşturup araştırıyor ve en ufak ipucu bulması halinde ağır biçimde cezalandırıyordu. Böylece Sultan Halife hem kendisine önce hem de iktidarın ilk yıllarında merkezi otorite üzerine adeta ipotek koyarak kendi otoritelerini kan, ölüm ve rezillikle kabul ettiren güç odaklarını tamamen tasfiye ve yok etmeyi başarıyordu. Bu odaklar adeta bir hiyerarşi piramidi oluşturacak şekilde ortadan kaldırılıyordu. Sadrazam asmakla işe başlayan padişah kademeli olarak tabana kadar iniyor, sokağa fenersiz çıkan imam çocuklarına kadar tüm sosyal katmanlarda kendi otoritesini hissettiriyordu. O otoritesi bakımından tehdit ile oluşturan herkesi bir elinde kement, diğer elinde kılıç bulunan cellatlara teslim ediyordu. Bazen de bizzat kendisi cellatlık yapıyor, otoritesini sarsan zorba ve aşereyi kendi elleriyle cezalandırıyordu. Ancak dönemin toplumsal anlayışında en geçerli yöntemi şiddet oluşturuyordu. Nitekim padişahın uyguladığı şiddet ve esirdiği terör bir süre sonra amaçladığı sonucu veriyor, başta kapıkulu ocakları olmak üzere merkezi otoriteyi içe sayan güç odakları kendiliklerinden meydanı terk ediyorlardı. Sadece zorba ve haşere ortadan çekilmekle kalmıyor, devlet ricali içindeki ikbal yarışı ve rekabeti de son buluyordu. Zira padişah sadece karşıtlarını değil, kendi otoritesine musallat olma eğilimi gösteren yandaşlarını da tasfiye etmekten kaçınmıyordu. Bu uygulamanın en çarpıcı örneğini Yeniçeri ağası Köse Mehmet Ağa'nın öldürülmesi olayı teşkil ediyordu. Bilindiği gibi Köse Mehmet Ağa Yeniçeri ağası olduktan sonra 4. Murad'ın zorbalar tarafından halledilmesini engelliyor, bir bakıma yaşamını da kurtarıyordu. Nitekim bu hizmeti Sultan Halife tarafından takdir ediliyor, ödüllendiriliyordu. Bunun sonucunda Köse Mehmet Ağa hakkından geldiği zorbaları aratacak derecede gurura kapılıyor, acımasızlaşıyordu. Çok sayıda günahsız insanın öldürülmesine neden oluyor, insanları yok yere ortadan kaldırıyor, eza ve cefa yaptırıyordu. Bu arada Yeniçeri Ocağı'nda orta çavuşu olan ve Bayrampaşa'ya yakınlık gösteren Hasan Çavuş'a kancayı takıyordu. Kendi düşüncesine muhalif bir söz söylediği için onu gözden çıkarıyor, hiçbir zaman reddedilmediği padişahtan ferman alarak Hasan Çavuş'u cellada teslim ediyor ve boğdurarak öldürtüyordu. Fakat bu olaydan kısa bir süre sonra Halep'teki Yeniçeriler ayaklanıyordu. Sultan Murat bu olayla ilgili gördüğü Köse Mehmet Ağa hakkında ölüm emri veriyordu. Nasuh Paşazade Ağa'yı Anadolu'da yakalıyor fakat yalvarıp yakarması nedeniyle öldürmüyor, İstanbul'a sağ getiriyordu. Köse Mehmet Ağa'yı Huzur-u Hümayun'a götürdüler. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 177. Ağa padişaha yalvarmaya başlıyor. Padişahım, zorbaları İzali'ye Cülus gailesini müdafaada can ve başım ile eylediğim hizmeti feramuş eyleyip bana kıymak layık mıdır diyordu. Bununla da yetinmiyor. Kendisine bu kadar hizmet etmiş bir adamı öldürürse bundan böyle sadakatli hizmet eden adam bulmakla zorlanacağını ileri sürüyordu. Ancak Sultan 4. Murat son derece kararlı ve acımasız davranıyordu. Padişah Alempenah Gazap ile Bremelun hem fitne deryasını kaynatıp temevvüç ettirirsen hem zeytinyağı gibi üzerine çıkıp beraat-ı zimmet gösterirsen tiz kafirin başını kesin söyletmen deyü ferman eyledi. Naima, adı geçen eser cilt 3 sayfa 177. 4. Murat aynı acımasızlığı kendi kardeşlerine karşı da gösteriyordu. Nitekim revanın alınması üzerine Kapıcılar Ketüda Salih Ağa ile Musahip Beşir Ağa'yı iki fermanını İstanbul'a götürmekle görevlendiriyordu. Birinci emri herkes biliyordu ve bu emir revanın fethi şerefine İstanbul'un 7 gece boyunca aydınlatılmasıyla ilgiliydi. Ancak ikinci emir gizliydi. Çünkü padişah Kaymakam Bayrampaşa ile Bostancı başına kardeşleri Şehzade Bayezid ile Şehzade Süleyman'ın idam edilmelerini emrediyordu. Zira o ocakların bir ayaklanma sırasında kendisini hal ve katlederek tahta kardeşlerinden birini çıkarmak istemelerini unutmuyor ve affetmiyordu. Emir 10 Ağustos 1635 günü İstanbul'a geliyordu. İki genç şehzadenin encamı felaketi cellatlarına bile gözyaşı döktürerek şehri ayin mateme tahavvül eyledi. Hemmer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 212. Onların ölümü bir bakıma Sultan Murad'ın kesin iktidarının göstergesini oluşturuyordu. Nitekim şehzadelerin ölüm haberi İran'dayken kendisine ulaşıyordu. Bunun üzerine büyük bir tören yapılıyor, padişahın tahtı otağın önünde yüksek bir yere kuruluyordu. Müftü Sadrazam Rumeli ve Anadolu Beylerbeyleri, Kapudan Paşa, Nişancı Paşa, Kazaskerler, Ordu Kadısı, Baş Defterdar, Anadolu Defterdarı, altı bölük ağaları sırayla önünden geçerek kendisini tebrik ediyorlardı. Bütün rical ve ordu etek öpüyor, dua ediyordu. Böylece padişah Osmanlı İmparatorluğu'nun başındaki mutlak iradesini güçlendiriyor, kendi otoritesi dışında hiçbir odağa tahammül göstermeyeceğini kanıtlıyordu. Sultan Murat bununla da yetinmiyordu. Bir başka sefer hazırlığı sırasında herkes askeri konularla uğraşırken, o 17 Şubat 1638 günü yeni bir cinayet işleyerek kardeşi Şehzade Kasım'ı ortadan kaldırıyordu. Bu defada olduğu asar-ı zekadan dolayı korkmakta bulunduğu Sultan Kasım namındaki biraderini idam ettirdi. Hemmer, adı geçen eser cilt 9 sayfa 237. Padişah bu acımasız ve yok edici davranışlarıyla adeta geçmişin izlerini tamamen silmek ve mutlak merkezi otoritesini yeni kadrolara dayandırmak istiyordu. Hiç şüphe yok ki bunda da başarılı oluyordu. Şiddete karşı şiddet. Sultan 4. Murat'ın merkezi otoritenin yeniden tesis edilmesi, Kapıkulu ocaklarında örgütlenen suç odaklarının baskı yapılarak dağıtılması, yerel güç odaklarının üzerine etkin seferler düzenlenerek operasyonlar yapılması ve Osmanlı mutlakiyet rejiminin yeniden güçlendirilerek onarılması konularında ne denli başarılı olduğu sergilenen örneklerden anlaşılıyor. Padişahın bu konudaki icraatlarını ve bunun sonuçlarını mafyoz toplum yapısının oluşumu ve gelişmesi bakımından daha kapsamlı şekilde irdelenmesi gerekmiyor mu? Sultan 4. Murad'ın eylem ve icraatlarını ele alırken öncelikle mafyoz toplum yapısı bünyesinde ve karşısında otoritenin yerini ve önemini batıdan bir örnek vererek belirtmekte yarar var. Sicilya adasında yüzyılların birikimi ve kazanımıyla tek egemen durumuna gelen mafyoz güç odakları Mussolini'nin faşist yönetiminin sırasında son derece ağır darbeler yiyordu. Bu ağır darbelerin nedenini ise faşist yönetimin İçişleri Bakanı Cesare Mori'nin şiddete dayanan bir otorite ile sıra dışı mücadele yöntemleri uygulaması teşkil ediyordu. Faşizmin totaliter hukuk anlayışı ve ilkeleri çerçevesinde mafyoz odaklara karşı amansız bir mücadele başlatan Mori, Mussolini'nin iktidarı sürecinde adeta göz açtırmıyordu. Sadece mafyoz örgütlenmeye karşı savaş açmakla kalmayan Mori, aynı zamanda mafyoz toplum yapısının temel unsurlarına ve ilkelerine karşı da önlemler alıyordu. Bu önlemler çoğunlukla doğrudan şiddet içermese bile antidemokratik bir karakter taşıyordu. Üstelik yetişkinlerle de sınırlı kalmıyordu. İçişleri Bakanı öngördüğü program çerçevesinde ilkokul çağındaki çocuklardan başlayarak tüm eğitim kurumlarında mafyoz odaklara karşı mücadeleyi yaygınlaştırıyor ve yönlendiriyordu. İşte bunun içinde şöyle bir yöntem uygulandı. 1926'dan beri Sicilyalı öğretmenler Opera Nazionale Balilla ile işbirliği yaparak Omerta'nın, yani mafyosoların uyduğu susma kuralı, erkeklik olmadığını, devletin yasalarının kişisel ölçün üzerinde olduğunu, yani kısaca mafyanın yasalarının Mussolini ideallerinin karşısında olduğunu ve yeni İtalya'ya yakışmadığını öğretmeye çalışmışlardı. Dünyamızı saran mafya. 3. cilt, Murat Çulcu, Kastaş Yayınları, İstanbul. Ancak İçişleri Bakanı Cesare Moffi, mafyozidan daha fazla, daha yoğun ve daha yaygın bir şekilde zor kullanarak mafyoz şiddeti gölgede bırakıyordu. Madonia haydutlarına karşı yürütülen bir takip sırasında bunların çoğu Ganji'ye kaçmışlardı. Mari köyü işgal etmiş ve haydutlara saklandıkları yerlerden çıkmaları için 12 saat süre vermişti. Haydutlara silahlı çatışma olanağı vermemeye kesin kararlıydım. Yeraltı dünyasının devlet güçleriyle silahlı çatışmaya girerek bir kez daha prestij ve cesaret sembolleriyle taçlandırılmasını istemiyordum. Ben sadece kazanmak, yani haydutları adalete teslim etmek istemiyor, halka yeraltı dünyasının korkaklığının bir örneğini göstermek istiyordum. Haydutları çileden çıkarmak için evlerinde bulduğu hayvanları kestirip köy meydanında yok pahasına sattırmıştı. Bu tedbir de başarılı olmuştu. Verilen zararın yanı sıra olay bir de utanç kaynağıydı. Kısa süre içinde hepsi hiçbir mukavemet göstermeden teslim olmuştu. Bu hareketin hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesi Madoni haydutlarının gerçekten pek kahramanca olmayan sonu demekti. Haydutlar korku salan bir prestije sahipler ve neredeyse efsaneleşmişlerdi. Olayın tüm adada derin bir etkisi olmuştur. Dünyamızı saran mafya, adı geçen eser, cilt 2, sayfa 444-445. Dipnot No 385. Bu önlemler faşist yönetimin tesis ettiği faşist otoritenin dayanağını oluşturan faşist hukuk anlayışının bir tezahürü olduğu için sistem kendisinden başka otorite merkezlerinin yaşamasına izin vermiyordu. Bu nedenle de Mori'nin yöntemleri başarılı oluyordu. Cesare Mori'nin İçişleri Bakanlığı sırasında uygulanan ve antidemokratik karakter taşıyan bu yöntemler ve tesis edilen otorite mafyoz toplum yapısı ve mafyoz örgütlenme üzerinde amaçlanan etkiyi gösteriyordu. Roma'daki faşist yönetim Sicilya mafyasına karşı devletin ve rejimin otoritesini kabul ettiriyor. Bu otorite ABD askerlerinin 2. Dünya Savaşı sonunda adaya çıkarma yapmasına kadar etkisini zayıflayarak da olsa sürdürüyordu. Kısacası tarihin her döneminde merkezi otorite yasa dışı yerel güç odakları üzerinde yasal, gayri yasal, demokratik, antidemokratik yöntemleri uygulayarak mafyoz yapılanmaları geriletebiliyor, sindirilebiliyor, en azından baskı ve denetim altına alabiliyordu. Ancak şurası da muhakkak ki asla ve kesinlikle ortadan kaldıramıyor, yok ederek kökünü kazıyamıyordu. Unutmamak gerekir ki 17. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu mutlak monarşi rejimiyle yönetiliyordu. Dahası mutlakiyet rejiminin başında bulunan sultan, aynı zamanda dinsel bakımdan da lider konumunda bulunuyor, halife yani ulul emir konumunda Tanrı'nın yeryüzündeki gölgesi sayılıyordu. Osmanlı Devleti İslam ahlak ve hukuk anlayışının belirlediği esaslar çerçevesinde yönetiliyordu. Dolayısıyla Sultan Halife Ulul Emir 4. Murat sınırsız yetkileri şahsında topluyordu. Nitekim saltanatının ilk yıllarında yaşının küçük olması nedeniyle ortaya çıkan yönetim zaafı Sultan Halife kimliği ve yetkileriyle çelişiyordu. Otoritenin tesis edilememesi, ki bunun ana nedenini Ocaklıların heterodoks, kalenderi, bektaşi, devşirme dünya görüşünü benimsemesine karşın Sultan Halife'nin Sünni Ortodoks Arap-İslam zeminde bulunmasından kaynaklanan çatışmanın uzantısı ve doğal sonucu olarak Sultan II. Osman'ın hali ve katli teşkil ediyordu, mafyoz güç odaklarını ve özellikle de Kapıkulu Ocaklarında örgütlenmiş bulunan otorite karşıtı mafyoz zorba odakları otorite konumuna getiriyordu. Bu otorite çatışması başlangıçta mafyoz odaklara ve unsurlara kazanım sağlarken, padişahın rüştünü ispat ve mutlak otoritesini tesis etmesi durumu tersine çeviriyordu. Sultan Murad'ın saltanatının ikinci devresinde, yani rüştünü ispat etmesiyle tesis etmiş olduğu otorite, herhangi hukuksal bir zemine dayanmıyordu. Bu otoritenin kaynağında salt şiddet bulunuyordu. Padişahın uyguladığı şiddet doğrudan doğruya despotik anlayışının bir sonucu olarak ortaya çıkıyordu. Sultan mutlak iradesini sınırsızca ve fütursuzca kullanıyor, dinsel siyasal gerekçesi bulunsun bulunmasın hükümlerini tartışmasız uygulatıyordu. Bazen de doğrudan doğruya kendisi uyguluyordu. Yani bir bakıma, ki mutlakiyet de bu anlama geliyordu, 4. Murat otoritesi altında yasama, yürütme, yargıyı birleştiriyor, bu iradenin uhrevi veya dünyevi bir hukuk anlayışına dayanıp dayanmaması kaygısı da gütmüyordu. Kimi zaman işi daha da ileri götürüyor, cellatlığı da bizzat kendisi üstleniyordu. İşin daha da dikkat çekici tarafı ise Sultan Murat hukukunun ahlaki zemininde yine 4. Murat'a özgün bir ahlak anlayışının yer almasıydı.